Malaki 3. bölüm 8. ayete geldiğimizde bu insanların verdiği 7. alaylı cevaba geliyoruz. Bu kitapta 8 kere düşüncesizce yanıt verdiler. 8 kere huysuz çocuklar gibi Tanrı'nın yaptığı suçlamaları kabullenmediler. 8 kere bilmemezlikten gelerek söylediklerinden kaçmaya çalıştılar. Ve yine 8 kere dindarmış gibi davranarak cevap vermekten kaçındılar. Malaki 3. bölüm 8. ayette "İnsan Tanrı'dan çalar mı? Oysa siz benden çalıyorsunuz. Senden nasıl çalıyoruz?" diye soruyorsunuz. Ondalıkları, sunuları çalıyorsunuz der. İnanlar topluluğunun birçoğunda tapınmadan sonra kutsamada bulunmak yerine herhalde söylenmesi gereken "durun hırsızlar, Tanrı'yı soyuyorsunuz" olmalıydı ve bu durumda topluluk herhalde şöyle yanıt verecekti. "Bizden bahsetmiyorsun herhalde, biz sunularımızı cömertçe veriyoruz. Öyle mi yaptın dostum? Bunu dinle. İnsan Tanrı'dan çalar mı? Oysa siz benden çalıyorsunuz. Senden nasıl çalıyoruz?" diye soruyorsunuz. Tanrı'nın verdiği cevap şu: ondalıkları, sunuları çalıyorsunuz. Tanrı'nın bu insanlardan bir şey almaya çalışan bir despot olduğunu düşünüyorsanız yanılırsınız. Aslında Tanrı onları bereketliyordu ve diyordu ki, "Onda dokuzunu almanıza izin veriyorum. Siz de bana onda birini geri verin." Bu noktada açığa kavuşturmamız gereken bazı noktalar var. İlk olarak kutsal kitabı dikkatli bir şekilde incelediğinizde anlayacağınız gibi İsrail halkı sadece bir ondalık vermiyordu. İsrail'in verdiği ondalıklarının listesinin verildiği Dr. Fernbeck'in Malaki ile ilgili harika kitabından şu değerli bilgileri size aktarayım. İsrail'deki sunular ilk ürünlerdendi. Tahılın, şarabın ve zeytinyağının 60'ta birinden daha az olmayacak şekilde verilmeliydi. Yasanın Tekrarı 18. bölüm 4. ayet böyle söylerdi. Aynı zamanda Leviler 27. bölüm 30 ila 33. ayetler arasına bakarsanız, ilk ürünler verildikten sonra kalanların ondalığı bu Levillere geçimleri için verilirdi. Leviller tarafından rahiplere verilen ondalık ise Sayılar 18. bölüm 26, 27 ve 28. ayetlerdeydi. Cemaatin Leviller ve aileleri için tapınma çadırında verdikleri ikinci ondalıkta Yasanın Tekrarı 12. bölüm 18. ayette yer almaktaydı. Aynı zamanda 3 yılda bir fakirler için verilen bir ondalık daha Yasanın Tekrarı 14. bölüm 28. ayette buyurulmaktaydı. Şimdi sonuncusuna daha yakından bakmak istiyorum çünkü bunun bugün de yapılması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. İktidarların fakirlere yardım etmek için çok şey yaptığının farkındayım. Belki de bürokratlara yardım etmek için bu ama önemli olan fakirler için ayrılan parayı kimin aldığıdır. Ama ben inanlar topluluğunun bunun altını daha çok çizmesi gerektiğini düşünüyorum. Tanrı'nın İsrail'e verdiği talimata bakalım. Yuhanna 14. bölüm 28 ve 29. ayette "Size gidiyorum ama yanınıza döneceğim" dediğimi işittiniz. "Beni sevseydiniz babaya gideceğim için sevinirdiniz. Çünkü baba benden üstündür. Bunları size şimdiden her şey olup bitmeden önce söyledim. Öyle ki bunlar olunca inanasınız" diyor. Tanrı'nın İsrail'e fakirlerle ilgili verdiği talimatlar çok açıktır. Her 3 yılda bir fakirlere verilen ekstra ondalık yer alır burada. Tanrı'nın İsrail'den bir ondalık talep ettiğini söylerken ne demek istiyoruz? Birden fazla ondalık verildiğini anlamamız gerekir. Düşünce tarzımızı etkilemesi gereken ikinci şey lütuf zamanında yaşadığımızdır. Bugünkü inanların veriş şekli İsrail'inkinden tamamıyla farklı bir nedenden ötürüdür. Vermemiz gerekiyor ama değişik bir şekilde bunu gerçekleştirmeliyiz. Bu bazılarının Tanrı'ya ondalık veremeyecekleri anlamına gelmez. Belki de Tanrı bu şekilde vermelerini ister ama ilk kilisenin nasıl verdiğini göz önünde bulundurmamız gerekir. Elçi Paulus Korintlere yazınca Makedonyalıları örnek göstererek 2. Korintliler 8. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle söyledi: "Kardeşler, sizlere Tanrı'nın Makedonya'daki kiliselerine sağladığı lütuftan söz etmek istiyoruz. Büyük sıkıntılarla denendiklerinde coşkun sevinçleri ve aşırı yoksullukları tam bir cömertliğe dönüştü" der. Aynı şekilde 3. ayette devam ederek ellerinden geldiği kadarını, hatta daha fazlasını kendi istekleriyle verdiklerine tanıklık ederim der. Ondalıktan çok daha fazlasını verdiler. Ondalık vermek akıllarına bile gelmedi aslında. Sadece Rabbe olan sevgilerinden dolayı veriyorlardı ve Elçi Paulus vermeleri için bir sebep daha gösterir. 2. Korintliler 8. bölüm 4. ayet. Kutsallara yapılan yardıma katkıda bulunma ayrıcalığının kendilerine verilmesi için bize yalvarıp yakardılar diyor. Gördüğünüz gibi vermek paydaşlıktır. Paydaşlığın ve kilisenin tapınmasının bir parçası olduğunu size aktarmak isterim. 2. Korintliler 8. bölüm 5. ayette "Umduğumuzdan da öte kendilerini önce Rabbe, sonra Tanrı'nın isteğiyle bize adadılar" der. Bu yüzden kurtulmamış biriyseniz eğer, Mesih inanlısı değilseniz, İncil öğreten herhangi bir hizmete bağışta bulunmanız istenmez. Çünkü ilk olarak bu size bir bereket olmayacaktır ve uzun vadede de hizmet edenler için de bereket kaynağı olacağını düşünmüyorum. Tanrı çocuklarından vermelerini ister. Antlaşma sandığının sadece İsrail'in kahinlerinin omuzlarında taşındığına bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Rab onu taşıması için dışarıdan birisini çağırabilirdi ya da bir öküz arabasında da bunu taşıtabilirdi. Çünkü başka şeyler bu tarzda arabalarla taşınırdı. Ancak Mesih'i temsil eden antlaşma sandığı kahinlerin omuzlarında taşındı. Mesih'in bizim için yaptıkları hakkındaki mesajı omuzlarımızda taşıyacaksak bu mesajın kahinleri onun olanların omuzlarında taşınması gerekir. Eğer Mesih inanlısı değilseniz sizden vermeniz beklenmez. Elçi Paulus 2. Korintliler 8. bölüm 8. ayette şöyle devam eder. Bunu buyruk olarak söylemiyorum. Yalnızca sevginizin içtenliğini ötekilerin gayretiyle karşılaştırarak sınamak istiyorum der. Vermeniz Mesih'e olan sevginizin bir kanıtıdır. Mesih sizden vermenizi rica etmiyor. Ben senin için hayatımı verdim, sen benim için ne verdin diyen ilahi kesinlikle kutsal kitapta var olmayan bir düşünceyi taşır. Size bu soruyu sormaz. Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz der. 2. Korintliler 8. bölüm 9. ayette Rabbimiz İsa Mesih'in lütfunu bilirsiniz. Onun yoksulluğuyla siz zengin olasınız diye zengin olduğu halde sizin uğrunuza yoksul oldu der. Elçi Paulus neşeli, sevinçli bir şekilde vermemiz gerektiğini söylemektedir. Bir Yahudi dostum İsrail'deki vergi dairesine buraya yeni ağlama duvarı diyoruz dedi. Size şunu söyleyeyim ki kilisemizde sunuların toplandığı zaman bazıları için bir ağlama duvarı gibi. İnsanlar eyvah sunu toplayacaklar diyor. Dostlarım sunuların toplandığı zaman toplantının sevinçli zamanlarından birisi olmalıdır. Eğer sevinçli bir şekilde veremiyorsanız vermeyin. Sevinç olmadan bir şekilde vermenin size bir yarar dokunmayacağına dair size güvence veririm. 2. Korintliler 8 ve 9'da Elçi Paulus Hristiyanların nasıl vermeleri gerektiğini söyler. Ben hali vakti yerinde olan pek çok Hristiyanın ondalıktan daha çok vermesi gerektiğini de düşünüyorum. İsrail ondalıktan fazlasını veriyordu. 4 tane ondalıkları vardı. Ben bazı kişilere ondalıktan daha fazla vermelisin derim ve 2. Korintliler 8. bölümü de okurum. Ve bu konuda vaaz verdiğim zaman da 2. Korintliler 8. bölümü kullanıyorum. Çoğu yerde bir daha benden ondalık hakkında vaaz vermem istenmez çünkü pek çok kişi ondalığını vermekten memnundur. Bütün vermesi gerekenin bu kadar olduğunu düşünmek bu insanların vicdanını rahatlatır. Pek çok kişi ondalıktan daha çoğunu vermelidir. Ama vermeli derken bunu söyleyen sadece benim. İsa, beni sevdiğiniz için ve müjdeyi yaymak istediğiniz için yapmıyorsanız yapmayın der. Tanrı, insan Tanrı'yı soyar mı diyor. Siz ne dersiniz? Size tekrar bir şeyi söylemek istiyorum. Kilisedeki toplantı bittiğinde kutsama yapacaklarına, insanların çıkmaya başlamalarına izin vermeliler. Ve onlar çıkarken birisi bu konuyu onlara hatırlatmalıdır. Eminim ki yakalanmamak için kaçacak pek çok kişi olacaktır. Niye mi? Çünkü Tanrı'yı soymuşlardır. Tanrı'yı nasıl mı soydular? Basit. Çünkü sahip olduklarının tümü Tanrı'ya aittir ama Tanrı İsrail'e 10'da 9'u sizde kalsın ama 10'da 1'ini beni tanıdığınızı göstermek için vermenizi istiyorum demiştir. Tanrı geçmişte kendisini tanıyan insanları bereketledi. Aynı şeyin günümüz için de geçerli olduğuna inanıyorum. Ancak sevgili dostlarım, verme işlemini kalbinizdeki sevgiden dolayı yapmanız gerekir. Tanrı bu şekilde verilenleri kabul edip bereketleyecektir. Ve Malaki 3. bölüm 9. ayette siz lanete uğradınız çünkü bütün ulus benden çalıyorsunuz diye ekler. Lütuf altında Tanrı verebileceğiniz kadarını vermenizi ister. Bu bazıları için ondalıktan daha azı, bazıları içinse ondalıktan daha fazlasıdır. Ve bana sorarsanız hali vakti yerinde olan imanlılar Tanrı'ya daha çok vermelidir. Efesliler 1. bölüm 3. ayette bizi Mesih'te her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olan Rabbimiz İsa Mesih'in babası Tanrı'ya övgüler olsun denir. Bu yüzden Tanrı cömert olanları çok lütufkar bir şekilde bereketleyecektir. Bu Tanrı'nın sözünün bütününde yer alan çok önemli bir ilkeyi oluşturur. İncil'e bağlı pek çok kilise kuruyup yok oldu. Bunun nedeni insanların vermeleri gerektiğidir. Biz kalbimizi Tanrı'ya açarsak Tanrı da bereketlerini bize açar. Fiziksel bereketler için değil. Tanrı bunları halkı İsrail'e vaat etti. Tanrı bizlere ruhsal bereketler vaat etmektedir. Her türlü ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olduğu kişiler bizleriz. Tanrı halkına verdiği vaatleri yerine getirdi. Hıskiya'nın zamanında bir uyanış oldu. 2. Tarihler 31. bölüm 10. ayette şöyle okuyoruz. Sadok soyundan başkâhin Azarya şu yanıtı verdi. Halk Rabbin tapınağına bağış getirmeye başladıktan bu yana yiyip doyduk. Üstelik artırdık da çünkü Rab halkını kutsadı. Bu büyük yığın da arta kalandır. Başka bir deyişle insanlar gereğinden fazlasını verdi. Tapınağın kurulduğu zamanlarda Musa halktan sunular getirmelerini istedi ve halk o kadar çok verdi ki Musa bir dönem halkı durdurmak zorunda kaldı. İnsanların vermelerinin durdurulduğunu tek duyduğum yerde burası. Ama o zamanlarda bunu yaptılar. Malaki 3. bölüm 10. ayette tapınağımda yiyecek bulunması için bütün ondalıklarınızı ambara getirin. Beni bununla sınayın diyor her şeye egemen Rab. Göreceksiniz ki göklerin kapaklarını size açacağım. Üzerinize dolup taşan bereket yağdıracağım. Bugün ondalık kuralının altında olmadığımızı tekrar hatırlatmak isterim. Az parası olan birçok alçak gönüllü imanlı için ondalık vermek çok zor olabilir. Tanrı'nın harika bir şekilde bereketlediği diğerleri ise zorlanmadan verebilirler. Tanrı'nın işine yardım edebilecek kadar para kazanan başka insanlar da var ama bu şekilde veren çok az kişiyi ne yazık ki görüyoruz. Bütün ondalıklarınızı ambara getirin diyor Tanrı. Günümüzde ambar için vermek diye bir şey yok. Bizler böyle vermiyoruz çünkü İsrail sunularını ürün olarak veriyordu. Hatta sunularla ilgili yasalara bakarsanız Tanrı hayvanın belirli bir parçasını kahinlere veriyordu ve onu hemen oracıkta yemeleri buyuruluyordu. O zamanlarda buzdolabı ya da etleri dondurmak için başka bir yöntem yoktu. O sıcak iklimde et hızlıca bozulurdu. Bu yüzden de Tanrı onlara oldukları yerde yemelerini buyurmuştu. Ama diğer ürünler gerekene kadar ambarda saklanırdı. Malaki 3. bölüm 11. ayette çekirgelerin ekinlerinizi yemesini engelleyeceğim. Tarlada asmanız ürünsüz kalmayacak diyor her şeye egemen Rab. Yiyip bitiren çekirgelerdir. Tanrı çekirgelerin ekinlerinizi yemesini engelleyeceğim der. Tarlada asmanız ürünsüz kalmayacak diye ekler. Başka bir deyişle Tanrı'ya cömertçe verdikleri zaman Tanrı çekirgelerin ekinleri yemesini engelleyecektir. Tarlada ise asmalar ürünsüz kalmayacaktır. Çekirgenin azgın ve tatmin olmayan bir iştahı vardı ve yeşilliğe bayılırdı. Bu yüzden önündeki her şeyi yerdi. İsrail'in başına gelen belaların çoğu çekirgeler aracılığıyla gelmişti ama Tanrı şimdi çekirgelerin ekinlerinizi yemesini engelleyeceğim der. Bugün bile bir ulus Tanrı'yı reddederse Tanrı o ulusu cezalandırır. Dünyada baş gösteren pek çok eksikliğin nedeni de budur. Tarlada asmanız ürünsüz kalmayacak diyor her şeye egemen Rab. Başka bir deyişle asmalar bol bol meyve vereceklerdi. Malaki 3. bölüm 12. ayette bütün uluslar ne mutlu size diyecekler çünkü ülkeniz özlenen bir yer olacak. Böyle diyor her şeye egemen Rab. İsrail'in Tanrı ile olan ilişkisi olması gerektiği gibiyken dünyanın diğer uluslarına da bereket olmaktaydılar. Onları bütün uluslara bereket yapan şey Tanrı'ya karşı dürüst olmalarıydı. Zekeriya 8. bölüm 3. ayette şöyle okuruz. Siyon'a dönecek ve Yeruşalim'de oturacağım. Yeruşalim'e sadık kent, her şeye egemen Rabbin dağına kutsal dağ denecek. Bu ilerideki bir günden söz eder ama Tanrı o zaman onlar aracılığıyla diğer uluslara da bereket kaynağı olacağını söyledi. Şimdi İsrail Tanrı'ya hizmet edince diğer uluslara da bereket olacaktır. 13. ayette İsrail halkının Tanrı'ya söylediklerine karşılık olarak verdikleri 8. alaylı sözle karşılaşırız. Malaki 3. bölüm 13. ayet. Bana karşı sert sözler söylediniz diyor Rab. Oysa siz sana karşı ne söyledik diye soruyorsunuz der. Halk şöyle karşılık veriyor. Sana karşı bir şey söylediğimizi hatırlamıyoruz. Tanrı her cevabı kesin olarak verir. Malaki 3. bölüm 14. ayette şunu dediniz. Tanrı'ya kulluk etmek yararsızdır. Her şeye egemen Rabbin isteklerini yerine getirmek, onun önünde yas tutar gibi davranmak bize ne kazanç sağlıyor? Yahudi halkı diyor ki Tanrı'ya hizmet etmenin bir faydası yok. Bu boş bir uğraş. Bu onlar için boş bir uğraştı çünkü yürekleri başka yerdeydi. Ve yürekleri başka yerde olduğu için Tanrı onları bereketlemedi. Doğrusunu söylemek gerekirse gerçekten de onların hizmet etme şekillerinin bir faydası yoktur. Özellikle Batı dünyasındaki kiliseye giden bazı insanlar da var ki doğrusunu isterseniz pazar günleri gezmeye gitseler onlar için daha iyi olur. Kendileri kilisede ama yürekleri başka yerde. Kiliseye bazıları eleştirmek için gidiyor. Birisinin söylediği gibi bazıları giyilen elbiselere göz atmak, diğerleri de birazcık gözlerini kapatmak için kiliseye gidiyor. Hatta kilisenin kestirmeye uygun bir yer olduğunu düşünenler dahi var. Çünkü değerli dostum nerede olursanız olun eğer yüreğiniz başka yerdeyse, eğer Rabbi sevmiyorsanız onu övmek ve ona hizmet etmek ve tapınmak istemiyorsanız kiliseye gitmenizin bir anlamı olmayacaktır. Bugün tapınmamız harika ve olağanüstü bir düzeyde. İsa Mesih kuyunun başındaki kadına ne söyledi? Yuhanna 4. bölüm 21 ila 24. ayetler. İsa ona şöyle dedi. Kadın bana inan öyle bir saat geliyor ki babaya ne bu dağda ne de Yeruşalim'de tapınacaksınız. Siz bilmediğinize tapınıyorsunuz. Biz bildiğimize tapınıyoruz. Çünkü kurtuluş Yahudilerdendir. Ama içtenlikle tapınanların babaya ruhta ve gerçekte tapınacakları saat geliyor. İşte o saat şimdidir. Baba da kendisine böyle tapınanları arıyor. Tanrı ruhtur. Ona tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar. Rab İsa kadına içtenlikle tapınanların o dağda tapınmayacağı zamanın yaklaştığını söyledi. Ama inanın hala o dağda kanlı sunular sunuluyor. Yeruşalim Tanrı'ya tapınma yeri değildir. Orada sözde Hristiyanlığın her biçimini bulabilirsiniz ama çoğu Rab İsa'nın ve elçilerin öğretilerinden olabildiğince uzakta. Rab İsa sözlerine içtenlikle tapınanların Tanrı'ya ruhta ve gerçekte tapınacağını söylemişti. Tanrı'nın sözünü seveceklerdi, ona hizmet etmek isteyeceklerdi. Tanrı'ya itaat en üst düzeyde olacaktı, ona tapınmak ve onu övmek isteyeceklerdi. Malaki'nin zamanındaki insanların Tanrı'ya tapınması boşunaydı. Ama sorun Tanrı'da değil, halktaydı. Yaşaya 58. bölüm 3. ayette diyorlar ki, oruç tuttuğumuzu neden görmüyor? İstediklerimizi denetlediğimizi neden fark etmiyorsun? Bakın oruç tuttuğunuz gün keyfinize bakıyor, işçilerinizi eziyorsunuz. Gördüğünüz gibi Malaki'nin zamanında görülen sorunun aynısı Yeşaya'nın zamanında da vardı. Oruç tuttular ve benliklerini yendiler ve Tanrı bunun hakkında bir şey yapmadı. Yeşaya 58. bölüm 4. ayette orucunuz kavgayla, çekişmeyle, şiddetli yumruklaşmayla bitiyor. Bugünkü gibi oruç tutmakla sesinizi yükseklere duyuramazsınız diyor Tanrı. Ve Yeşaya 58. bölüm 6, 7 ve 8. ayetlerde gerçek tapınmanın tanımı da bizlere veriliyor. Benim istediğim oruç, haksız yere zincire, boyunduruğa vurulanları salıvermek, ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak, her türlü boyunduruğu kırmak değil mi? Yiyeceğinizi açla paylaşmak değil mi? Barınaksız yoksulları evinize alır, çıplak gördüğünüzü giydirir, yakınlarınızdan yardımınızı esirgemezseniz ışığınız tan gibi ağaracak. Çabucak şifa bulacaksınız. Doğruluğunuz önünüzden gidecek. Rabbin yüceliği artçınız olacak der. Yaşaya Tanrı'ya tapınmak için geldiğinizde bunu destekleyecek bir yaşamınız olduğundan emin olun der. Bu önemlidir. Tanrı söylediklerinizi destekleyen bir yaşam biçiminiz olmasını ister. Burada eski antlaşmanın gerçek tapınma hakkında verdiği tanım görülmektedir. Eğer yürek Tanrı'nın önünde doğru değilse, ritüellerin yani dinsel ayinlerin, ibadet şekillerinin hiçbir değeri de yoktur. Malaki 3. bölüm 15. ayette, şimdi kendini beğenmişlere mutlu diyoruz. Kötülük edenler başarılı oluyor. Tanrı'yı deneyenler cezadan kurtuluyor denir. Tanrı'yı ayartmaya çalışabileceklerini ve bunun yanlarına kâr kalacağını düşünüyorlardı. Ama aynen Habakuk'un da kendi zamanında gördüğü gibi Tanrı ulusun hayatında aktifti ve onları yargılayacaktı. İnanıyorum ki kulise bakıp Tanrı'nın dönen tekerleklerini görsek Tanrı'ya merhamet etmesi için dua ederiz. Tanrı hareket halindedir ama biz bunu fark etmiyor gibi yaşıyoruz. Malaki 3. bölüm 16. ayette bunun üzerine Rab'den korkanlar birbiriyle konuştular. Rab dediklerine kulak verip duydu. Rab'den korkup adını sayanlar için onun önünde bir anma kitabı yazıldı denir. Başka bir deyişle hala Tanrı'yı seven ve bir araya gelen ufak bir grup vardı. Ve bu insanlar Tanrı'dan korkuyorlardı. Birbiriyle konuşuyor ve paydaşlıkta bulunuyorlardı. Rab dediklerini dinledi ve işitti. Rab'den korkup adını sayanlar için onun önünde bir anma kitabı yazıldı deniliyor. Kutsal kitabın her yerinde Tanrı'nın kayıt tuttuğu fikri bulunur. Ben yukarıda Tanrı'nın içine yazdığı bir defter olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Tanrı unutmaz ve öyle bir kitaba da ihtiyacı yoktur. Yazılan kitap konusu vahiy kitabında da geçer ve 3. bölümde o kitaptan bir isim silineceğini öğreniyoruz. Vahiy 3. bölüm 4 ve 5. ayetler. Ama sarkta aranızda giysilerini lekelememiş birkaç kişi var ki beyazlar içinde benimle birlikte yürüyecekler. Çünkü buna layıktırlar. Galip gelen böylece beyaz giysiler giyecek. Onun adını yaşam kitabından hiç silmeyeceğim. Babamın ve meleklerinin önünde o kişinin adını açıkça anacağım der. Bunlar olabildiğince güçlü sözlerdir ve doğrusunu söylemek gerekirse vahiy kitabındaki anlaması en güç kısımlardan birini oluşturur. Tanrı'nın cennette bir sürü defter tuttuğunu sanmıyorum ama Tanrı bu tür örnekleri sizin ve benim söylediklerini anlayabilmemiz için verir. Ayrıca vahiy kitabının sonunda kaybolanlar beyaz tahtın önüne geldiklerinde kitapların açılacağı ve bunlardan birkaç tane olacağı da söylenir. Buna ek olarak kurtulanlar için de Vahide 20. bölümde bir kitaptan söz edilir. Bu benim için okuldayken aldığım karne gibidir. Öğrenciyseniz karne alırsınız. Karne almak için yapmanız gereken tek şey okula kayıt olmaktır. Kuzunun yaşam kitabına Mesih'i kurtarıcınız olarak kabul ederek girerseniz bu bir daha silinmez. Bir karneniz olur. Kuzunun yaşam kitabındaysanız kayıtlısınızdır. Ve daha sonra not almaya başlarsınız. İncik çalışmasındaki performansınız yazılır. Bunun için size kaç veriliyor? Bugünlerde peki alıyor musunuz yoksa sınıfta kalmak üzere misiniz? Onun için yaşadığınız hayat nasıl? Onun için yaptığınız hizmet ne durumda? Tanrı bunların hepsine dikkat etmektedir ve bunlar kaydedilir. Bu yüzden Sart Kilisesi'ne isimlerin yaşam kitabından silineceği söylendiğinde bu söylediğinin hizmetle ilgili olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada hizmetten söz edilmektedir. Bu sözler yaptıkları hizmetle ilgilidir. Birçoğumuz karne alacağız ama bazıları Hristiyan yaşamında başarısız olacaklardır. Elçi Paulus Korintlere yazdığı mektubunda yaptığımız işlerin ateşle sınanacağını söyler. 1. Korintler 3. bölüm 11-15. ayetler. Çünkü hiç kimse atılan temelden, yani İsa Mesih'ten başka bir temel atamaz. Bu temel üzerine kimi altın, gümüş ya da değerli taşlarla, kimi de tahta, ot ya da kamışla inşa edecek. Herkesin yaptığı iş belli olacak. Yargı günü ortaya çıkacak. Herkesin işi ateşle açığa vurulacak. Ateş her işin niteliğini sınayacak. Bir kimsenin inşa ettikleri ateşe dayanırsa o kimse ödülünü alacak. Yaptıkları yanarsa zarar edecek. Kendisini kurtaracak ama ateşten geçmiş gibi olacaktır diyor. Rab'den korkup sayanlar için onun önünde bir anma kitabı yazıldı dendi. Tanrı'nın bir kitaba ihtiyacı yok çünkü Tanrı her bilgiye sahiptir ve dünyanın en gelişmiş bilgisayar hafızasından daha güçlü hafıza ondadır. Bütün bilgiler onda. Cennette yangından çıkmış gibi kokan pek çok insan olacak. Ve doğrusunu söylemek gerekirse gerçekten de yanan ateşten çıkarılan birer kömür parçaları olacak. Hiçbir şey yapmamışlardır ve karnelerinde de notları yazılmıştır. Tanrı'nın kitabından eski antlaşmanın başka bir yerinde daha söz edildiğini görmekteyiz. 56. mezmur 8. ayet, çektiğim acıları kaydettin. Gözyaşlarımı tulumunda biriktirdin. Bunlar defterinde yazılı değil mi? Denir. Mezmur yazarı çektiğim acıları kaydettin der. Rab şimdiye kadar nelerden geçtiğini bilir. Belki komşularınız, topluluğunuzdakiler ve pastörünüz dahi bunları bilmez ama Tanrı bilir. Karanlık onun için ışıktır. Nereye gittiğinizi ve ne yaptığınızı bilmektedir. Gözyaşlarımı tulumunda biriktirdin diyor mezmur yazarı. Hayatlarımızı kaydeden bir kitap var dostum. Bunu her zaman bize göstereceği bir film olarak hayal ediyorum. Hayatımızı doğumumuzdan ölümümüze kadar tamamıyla göreceğiz. Her şey orada olacak. Gösterilen şey vaizin cenazenizde ne kadar harika olduğunuz ve ne kadar iyi bir topluluk üyesi olduğunuz hakkında söylediği sözler olmayacak. Tanrı hayatınızı olduğu gibi gösterecek. Sizi bilmem ama ben kendi hayatımı görmeyi pek istemem. Ama sanıyorum bir gün bununla yüzleşmemiz gerekecek.